Efendim biliyoruz sıcaklardan bunaldınız, yoruldunuz, dışarıya çıkmak canınız istemiyor. Bizim için de aynı. Evden TRT'ye gelene kadar oldukça yorucu geçen bir mücadeleydi diyeyim. Biraz dikkat edin kendinize. Fazla sıcaklarda durmayın. Fazla yiyeceklerinize, içeceklerinize dikkat edin. Bol bol sıvı alın. Hep aynı şeyleri söylüyorlar ama en azından ben kendi adıma. Hani kafanızda bir şapka bulundurun. Pek şapka sevmeyen bir milletiz. Gözlüklerinizi bulundurun. Efendim en azından gözlüklerinizi güzel böyle koruyucu şeylerden alın. Önemli. Gözlerimiz kıymetli. Hayatımızın sonuna kadar kullanıyoruz. Biraz dikkat edin. Bol sıvı alın dedik. Ve Kent Radyo İstanbul'da İki Kıta Üç Köprü programına başladık efendim 11 itibariyle. Bizler kimleriz? Teknik yönetmenimiz Zafer Arzum. Kendisi misafirimiz Mersin'den geldi. Böyle güzel bir aramızdan. O sıcaklara alışın gayet rahat oturuyor içeride. Yayın koordinatörü Muhammed Ericusu ve programı hazırlayan ve sunan ben Ali Fuat Gülmez. 12 Yedeğin birlikte olacağız ve 12 Yedeğin neler olacak birazdan. Hayatımızdaki teknolojide Tolga Mürtezaoğlu ile birlikte olacağız ve yaşamımızı birebir etkileyen, böyle hoşunuza gidebilecek teknolojik olaylardan örnekler vereceğiz. Neler yapmamız, nelere dikkat edeceğiz ve daha sonrasında çok önemli bir konu ilaçlar. Son dönemde sosyal medyada o kadar çok doktor oluştu ki artık. Hani baktığınız zaman herkes doktor, herkes bilgiç. İlaçlara karşı bir kampanya başlatıldı. Ve mesela şey yazıyorlar, kemoterapi yaptırmayın, ölürsünüz. Evet, kemoterapi yaptırmayın, yaptırmayınca da ölüyorsunuz efendim. Yani yaptırınca belki bazen ölüyorsunuz ama yaptırmayınca kesin ölüyorsunuz. Yani biraz ne olur bu doktorculuk oynamayı biraz yapmayalım. Kullandığınız ilaçlarda, tedavilerde yani her zaman doktorların bizden en azından bir adım daha önde olduğunu bilerek konuşalım. Biraz ilaçları, biraz böyle hayatımızdaki sağlığı konuşacağız. Kimle konuşacağız? Doktor Mete Hüsamoğlu, araştırmacı ilaç firmaları derneğin yönetim kurulu başkanı. Önemli bir isim. Yenilikçi ilaçlarla ilgili bize bilgiler verecek. Biraz böyle ilaçla ilgili. Yani merak ettiğiniz şeyler varsa bize yazabilirsiniz de Twitter'dan, Facebook üzerinden TRT Kent Radyo İst Twitter'dan, aynı şekilde Facebook'tan TRT Kent Radyo İstanbul, Instagram'dan TRT Kent Radyo İstanbul'dan bizlere yazabilirsiniz. Telefon numaramız 0212 225 85 34. Buradan ulaşabilirsiniz. Ve yayınımızı bu şekilde noktalayacağız. Aralarda da tabii müzikler olacak şimdi efendim. Grup Objektif. 1990'larda 80'lerin ortalarında kurulan, Samsun'dan gelen bir rock grubu, Anadolu Rock'ın önemli isimlerinden. Sevgili dostum Vecdi Yücalan'ı da burada kulaklarını çınlatıyorum. Grup Objektif'ten Mutlu Ölüm. We'll be right back.
Arzın merkezindeki volkanlarda çığlık çığlığa doğan çocukta bir yudum soğuk suyunu içtiğimiz karanlık ve dipsiz kuyularda tohumdan filizlenen yapraklarda bin yıldır çağlayan ırmaklarda uçsuz bucaksız tarlalarda tattığımız bütün duygularda yanımda sevdiğim ve sıcaklığım ve de gitarımızla ölsek biz, ölsek biz, ölsek biz, ölsek biz, ölsek biz, ölsek biz, ölsek.
Efendim TRT Kent Radyo İstanbul'da 2 Kıta 3 Köprü programı devam ediyor. Bir son dakika haberi vermek istiyorum. Sabah saatlerinde Bodrum'da deprem yine gündemdeydi. 10.43'te 5.1 şiddetinde bir deprem daha meydana geldi. AFAD ise depremin büyüklüğünü 4.9 olarak açıkladı. Değişik veriler var. Sosyal medyada depremin çok şiddetli olduğu konusunda birçok yorum var. Şu anda Twitter'dan takip edenler için söylüyorum. Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi ise depremin büyüklüğünü 5.3 olarak verdi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre 10.43'te meydana gelen deprem 5.1 şiddetinde gerçekleşti. Merkez üssü Pınarlı Belen olan deprem yerin 1.6 kilometre derinliğinde gerçekleşti ve 3.4 büyüklüğünde ardından 10.46'da Gökova açıklarında bir deprem daha meydana geldi. Bununla ilgili ilerleyen dakikalarda bilgiler geldikçe sizlere iletmeye devam edeceğiz sevgili dinleyiciler. Ve şimdi hayatımızdaki teknoloji diyoruz her zaman ve Tolga Mürtezaoğlu telefon attığımızda. Tolga merhabalar.
Merhabalar.
Nasılsınız?
Çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız?
Teşekkür ediyoruz. Tatildeydik birlikte. Bir gün geçirdik Slovenya'da. Dinleyicilerimizle paylaşalım. Böyle mağaralarda. Tatil mi yaptık? Eziyet mi ettik kendimize bilmiyorum. Ne diyorsun Tolga?
Yo çok iyi yaptık. Hele akşam yaptık. Final çok iyiydi. Yani o 2 saat araba kullanıp Piran'da güneş batarken Adriyatik'i atlayıp çıkmamız yeterdi bence. Bütün günün yorgunluğunu unutan bir andı.
Evet. Şimdi hayatımızda dedik bu hep özellikle cep telefonu kullananlardaki şikayetlerden birisi. Acaba birçok yaşlı da bunu biliyoruz değil mi? Hani bir panik butonu. Yani birçok şeyde kullanıyoruz bunu panik butonunu. Acaba telefonlarda da böyle bir şey var mı? Yapılıyor mu? Bu kadar yani yenileniyor telefonlar.
Evet panik butonu aslında telefonlarda yeni değil. Hani aplikasyonlar, uygulamalar vardı. Mesela sağlıkla ilgili bir sorun yaşıyorum veya işte bir ses duyuyorum, işte konuşamıyorum. Bu abone olduğunuz alarm şirketinin aplikasyonunu kullanıyorduk bunlarda. Fakat çok kullanışlı olmayabiliyordu. Bu hatta sizin konumunuzu da belirleyip, adresinizi de belirleyip veya bir arkadaşınıza link dağıtabiliyor. Şu anda buradayım, böyle bir sorun yaşıyor olabilirim ama konuşamıyorum şeklinde. Ama bu gelişen teknolojiyle şu anda yepyeni bir şey var. Onu ben paylaşmak istiyorum. Parmak izli panik butonu başlıyor. Yani yanlış alarmların önüne geçen bir sistem olmaya başlıyor. Siz burada telefonlar, bundan sonra çok olan telefonlarda artık parmak izi sensörü olmayacak. Telefonun ekranı komple parmağınızı okuyacak. Yani telefonun ekranının herhangi birine dokunduğunuz anda sizi tanıyacak telefon. Ve daha önemli bir şey, şöyle bir kombinasyon ortaya çıkıyor. Düşünün ki bir bankada çalışıyoruz. Ben arkadaşımın telefonun ekranının sağ üst köşesine dokunursam acil bir durum var demek.
Evet.
Öyle bir teknoloji geliyor yeni şu anda.
Evet, yani özellikle yani galiba hani panik butonunu biliyorsun, belediyelerin birçoğunluğu evlerde panik butonlu kutular yaşlı insanlara ağırlıklı yerleştirdi. Sanırım onlar için çok faydalı bir çalışma olacak diye düşünüyorum. Ne diyorsun?
Tabii ki. Niye olmasın?
Yani en azından yaşlılarda ve çocuklarda gözümüz arkada olmayacak bir nebzede diye düşünüyorum ben. Şimdi Tolga, sabah saatlerinde Bodrum'da şiddetli bir deprem oldu. Tahmini 5.1, 5.3, 4.9 bu gibi açıklamalar var. Farklı şeyler var, farklı araştırma enstitülerinden. Şimdi bu bizde de, bu Silivri'de deprem tahmin istasyonu faaliyete girdi. ABD merkezli JeoCosmo ile birlikte Doğa Hareketleri Araştırma Derneği'nin deprem öncesindeki meteorolojik ve jeolojik değişikliklerin bir arada incelenince deprem tahmin istasyonu hizmete açıldı. Önemli bir gelişme İstanbul için. Özellikle hani gelecekte kısa bir süreç içinde deprem bölgesi olan bölgede önemli bir atılım diye düşünüyorum.
Hatta bence İstanbul için değil, dünya için çok önemli bir atılım. Çünkü dünyada ilk deprem tahmin istasyonu oldu.
Evet.
Ve öncelikle bu çok geçmiş olsun diyorum Bodrum için de. İnşallah tekrarı olmaz ama bilim bize böyle tahmin istasyonlarıyla deprem olabileceğini, işte nasıl şiddette beklediğimizi, ne kadar süreç içerisinde olmasını öngördüğümüz verisini sunduğu için önlem alma şansımızı tanıyacak. Ki buradaki en önemli olay bence meteorolojiyle birleşmesi oldu. Biliyorsunuz bir deneysel bir çalışma var. Deprem öncesi bazı bulutların ortaya çıktığını, bulutların yer yoğunluğu ve yer değiştirme hızına göre depremin olabileceği bir daire çapı belirlenip onun içerisinde şiddeti öngörüldü. Bu çalışma inşallah ilk defa bilimsel olarak bize bu resmi bir bilgi verecek. Belli bir süre içerisinde, belli bir çap içerisinde, belli bir şiddete depremi artık bekliyoruz, hazır olalım şeklinde.
Evet. Bununla ilgili şey olacak. Son olarak çok önemli bir konu. WhatsApp'ta hepimizin başına gelmiştir. Ben sana bu konuda birkaç defa böyle yalvardığımı biliyorum. Hani yapılabilecek bir şey var mı? Ya bir mesaj attım, yanlış kişiye gitti. Ya da şöyle oldu, böyle oldu. Geri alamadım. Hala okumadı. Ne yapacağım diye sen de abi ne yazık ki mesaj bombardımanını tut. 300 tane mesaj atarsan belki geriye dönük görmez diye bana geriye dönmüştün. Bununla ilgili çok güzel bir şey. Yani hepimizin başına gelebilir. Yanlış mesaj ve geriye alma olayı artık WhatsApp'ta gerçekleşiyor. Bence evet. Çok güzel haber.
Daha başlamadı ama beta sürümlerde denemeye başladılar. Geri al özelliği geliyor. 5 dakika içerisinde mesajı silme şansımız doğuyor artık.
Peki okunmuşsa da silme şansımız oluyor mu?
Bilemiyoruz, göreceğiz onu. Yani olsa bile artık okuyan okumuş yani. Söz laf ağızdan çıkmış artık.
Yani delil olma özelliği ortadan kalkar.
Ama ekran görüntüsü almışsa ne yapacağız? Doğru. Belki onun da bir historisi vardır acil durumlar için illaki. Bir geriye dönük olarak. Ama sonuçta çok güzel bir şey. Okumamışsa, o işaret de olsa, çift tık da olsa geri alma şansı olacak.
Bu ne kadar sürede girer devreye sence?
Bence yani çok uzun değil. Çünkü biliyorsunuz ki bir yıldır bu konuşuluyor. Yani bence eli kulağında bu sene içerisinde olacaktır.
Bir de son olarak oyun sektörü biliyorsun. Özellikle bu elektronik oyunlar, dijital oyunlar. Ne büyük bir şey olduğunu hani birçok şeyde anlatıyoruz programlarımızda. Hem burada hem gecenin içinden de. Çok büyük bir şey. Yani neredeyse işte bizim dünyadaki şeye baktığın zaman turizm gelirlerinin birkaç katı Türkiye'nin. Çok önemli bir sektör, önemli bir pazar. Ve herkesin konuştuğu bir Türk yapımı oyun Recontact İstanbul 34 ülkeden 100'e aşkın projenin yarıştığı festivalde ödül aldı. Bununla ilgili de senden detayları alalım.
Recontact öyle bir oyun ki Recontact İstanbul. Şöyle söyleyeyim, 90 yılların başında ben liseyi bitirdim. O günden bugüne oynadığım tek oyun, bırakamadığım tek oyun. 3 gün telefonla resmen yapışık yaşadım ve oyunu bitirdim. Muhteşem bir oyun. Özelliği İstanbul'da geçmesi. İstanbul'un video görüntüleri içerisinde size bir eşkal belirtiyor. İşte kırmızı şapkalı, gözlüklü, şu 30 yaşlarında bir adam arıyoruz diye. Siz bu 30 saniye video içerisinde bu adam belki bir 3 saniye bu eşkal görünüyor. Onu yakalamanız gerekiyor. O kadar keyifli ki İstanbul'da Taksim'de oluyorsunuz, Karaköy'de arıyorsunuz, Eminönü Meydanı'nda bu kişiyi arıyorsunuz. Hani hele bir finali var, onu tabii söylemeyeceğim. Muhteşem bir finali var oyunun. 10 bölümdü yanlış hatırlamıyorsam. Beni 3 gün telefonla yapışık yaşattı. Bir Kontak İstanbul kesinlikle, ben bu ödülde yani zaten şans değil ve bence çok daha fazla ödül hak ediyor. Ben 2 yıldır da bunun ikincisini bekliyorum ama daha çıkmadı. O kadar keyif alarak oynadığım bir oyundu ki Bir Kontak İstanbul ücretli olmasına karşın kesinlikle hem destek olmak için hem de çok iyi zaman geçirmek için indirilmesi gereken bir uygulama olduğunu düşünüyorum.
Evet. Tolga Murtazal, çok teşekkür ediyoruz. Akşam TRT Radyo 1'de Gecenin İçinden programında Gecenet'te seni bekliyoruz. 00:40-01 arası dinleyicilerimize de buradan haber verelim. Akşam gece görüşmek üzere.
Ben teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.
Evet efendim, Tolga'yı uğurladıktan sonra birazdan yenilikçi ilaçlar. İlaçlarla ilgili çok şey konuşacağız. Aklımıza gelen, yani benim sizler adına aklıma gelen her şeyi soracağım. Kime soracağım? Doktor Mete Hüsamoğlu, Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı. Birazdan stüdyomuzda olacak. Sorularınız olursa TRT Kent Radyo İstanbul, TRT Kent Radyo İst, TRT Kent Radyo İstanbul, Instagram'dan, Twitter'dan, Facebook'tan girdiğiniz zaman efendim orada bizim adreslerimizi göreceksiniz. Telefon numaramız 225-85-34. Sorularınız olursa bekliyoruz. Müzik arasından sonra Doktor Mete Hüsamoğlu stüdyomuzda.
Kandırırlar. rüyalara uyuma.
%6.8 TRT Kent Radyo İstanbul'dasınız efendim. 2 kıta 3 köprü programı ve biraz önce belirttiğimiz gibi ilaçlar üzerine hayatımız, sağlık, yani sadece ilaçlar da değil aslında. Bu konuda aklımıza gelen birçok şeyi soracağız. Kime soracağız? Doktor Mete Hüsamoğlu, Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı. Mete Bey, hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Nasılsınız?
Çok teşekkürler.
Sıcaklarla aranız nasıl?
Vallahi sıcaklarla aramız kötü ama stüdyonuz harika gerçekten.
Evet, değil mi? Buz gibi serin. Evet, biz de seviyoruz. Aslında hemen onunla girelim. Yani bu sıcak havalarda işte ben de biraz dedim hani bol sıvı alın. Yani bir şapka kullanın. Bir de efendim şu ne olur hani sokakta satılan gözlüklerden ziyade gözlerimiz çok kıymetli. Yani hayatımızı, gözlerimiz öyle bir organ ki yani birçok şeyden yoksun kal ama gözlerden mahrum kalmak. Yani böyle biraz onları koruyucu, onlara zarar vermeyecek gözlüklerden yanımızda yazın, ihmal etmeyelim diyorum. Üç şeyi. Ne dersiniz?
Çok kesinlikle katılıyorum. Özellikle bu havalarda sıvı yani düzenli ve yeteri kadar sıvı tüketimi son derece önemli sağlığımızı koruma açısından.
En az bir 3-4 litre galiba değil mi? Evet. Günlük sıvı almamız gerekiyor. Evet efendim, ilaçlar diyoruz. Şimdi ilaçlar özellikle 1900'lü yıllardan itibaren artık hayatımıza bu anlamda yani bizi tedavi edici anlamda çok net olarak girdi. Hani daha öncesinde tamam hayat boyu birçok şeyler vardı ama 1900'lü yıllardan itibaren belki insanlığın en büyük devrimlerinden birisi. Bu süreçte son 100 küsur yılda yaşadığımız en önemli şeylerden birisi. Sizden gelen bilgilerden söylüyorum. 1900'lü yıllara kadar 47 olan ortalama şimdi günümüze geldiğinde 75'lere geldi, dayandı. 70-75 yaş ortalamayla. Artık hani erken öldü diyoruz. 75 yaşından önce ben hani ailemden biliyorum, annemlerden. Aa diyor, erken diyor, ölmüş diyor. Yani o duruma geldik. Ama bir taraftan da sosyal medyada hepimiz özellikle bu Facebook, Twitter'da doktorculuk oynamaktan vazgeçmiyoruz. Ve diyoruz ki oradan bilip bilmeden hani ya diyoruz onu kullanma. İşte atıyorum hani kanser hastasına kemoterapi kullanma. Şunu yapma, bunu yapma. Yani bunların bir anda olduğunu zannediyoruz. Bunların hepsi uzun incelemelerin sürecinde çıkan şeyler. Bir ilacın siz biraz önce anlatmıştınız en az 2 milyar dolarlık mı dedi
evet,
efendim?
Evet.
Bir süreci var. Keşfi var. Yani çok önemli bir şey. Evet Mete Bey, bu yenilikçi ilaç. Öncelikle ondan başlayalım, ana konumuzdan. Buyurun
tabii
efendim.
Şimdi aslında biz hasta olduğumuz zaman ilacı tüketen kişiler olarak işte eczaneden aldığımız anda fark ediyoruz bir ilacın önemli değerini. Oysa ilacın ondan önce çok uzun süren bir keşif hikayesi var. Aşağı yukarı bir ilacı keşfetmek 10 ila 15 yıllık bir uzun ve zahmetli ve aynı zamanda masraflı bir maliyet sonucu oluşuyor. Söylediğiniz gibi aşağı yukarı bir ilacın keşfi 2 milyar dolarlık bir masraf sonucu gerçekleşiyor. Bu arada bir sürü hani bu süreçteki bir sürü molekül de bu yolda bırakılıyor, vazgeçiliyor. Bir sürü farklı molekülden sadece bir tanesi ilaç haline geliyor. Şimdi yenilikçi ilaçlar işte bu araştırma geliştirme süreçlerinden geçmiş, var olan tedavilere bir seçenek yaratan, var olan tedavilerden daha etkin ya da daha güvenilir ya da karşılanmamış bir sağlık ihtiyacını karşılayan ve insanın yaşamına, yaşam süresine ya da kalitesine katkıda bulunan ilaçlar. Sizin söylediğiniz gibi toplam sağlık yönetiminde ilacın önemli bir payı var. İşte 1900'lerin başında işte 47 olan ortalama yaşam beklentisi işte 2000'li yıllarda işte bu yenilikçi ilaçlar sayesinde, yenilikçi ilaçların da katkısı sayesinde 80'e çıkmış durumda.
Evet, çok önemli bir şey, yani bunu göz ardı etmememiz gerekiyor. Ve ya tabii ki ilaçlar bir tedavi edici unsur. Yani şeyle karıştırıyoruz galiba biz. Yani yaşam kalitemizi, ilaçlar bizim hastalandıkça kullanacağımız refere kaynaklar. Ama bizim öncelikle hayatımızda biraz hani hayat biçimimize, tarzımıza dikkat etmemiz gerekiyor. İşte ne bileyim hani sizin genetik şeylerinize iyi kötü bakarak, değil mi? Hani akrabalarınıza bakarsınız. Ailenizde kalp, şeker varsa işte bazı gıdalara dikkat edersiniz. Bazı şeyler varsa ona göre yaşarsınız. İşte şişmanla meyilliyseniz. Yani onlara dikkat etmeden direkt olarak ilaca yönelen, bir de çok seviyoruz ilaç kullanmayı. Yani kendi başımıza da ilaç kullanmıyor. Artık onu devlet bir miktar engellemeye başladı. Sağ olsunlar, hani her ilacı gidip de antibiyotiği böyle leblebi gibi alamıyoruz.
En azından onu durdurdular yani son dönem. Biraz böyle ilaç kullanımı ile ilgili, ilaç kullanma kültürü ile ilgili neler söylersiniz?
Ya şimdi yaşam beklentisinin artmasıyla, insanların daha uzun yaşamasıyla beraber bir kere kronik hastalıklarla geçirilen süre arttı. Yani işte dün bir gazetede okudum. Şu anda orta yaşlı olarak sayılan insanlar 66 ile 79 yaş arasında olan insanlar. Yani bu da insanların hayatı uzadıkça işte diyabet, tansiyon, kanser gibi birçok hastalığa daha uzun süreler maruz kalıyorlar. Bu bir anlamda yenilikçi ilaçların keşif alanları oraya doğru odaklanıyor. Ama öte yandan da koruyucu tıbbın da önemi artıyor. Yani insanın sizin de belirttiğiniz gibi kendi sağlığına da aynı zamanda sahip çıkması. Yani genetik yapısından bildiği kadarıyla kendi sağlığına sahip çıkması da onun yaşam kalitesine ve yaşam süresine en az ilaçlar kadar etki ediyor. Şimdi ilaç konusundaki temel nokta şu. İlaç uzun araştırma geliştirme süreçlerinden sonra elde edilmiş bir şey. Sonuçta bir kimyasal madde. Bu nedenle en dikkatimizi, benim dikkat çekeceğim taraf, hekimin yazdığı dozda, önerdiği dozda ve önerdiği sürede kullanılması. Yani bu konuda sadece ilaç konusunda karar verecek olan, bu hastayı tedavi edecek olan hekimdir. Yani bunun dışında mesela internet bir, sizin söylediğiniz gibi bir başvuru kaynağı olabilir. Fakat nihayetinde bizim tedavimiz, hastalandığımız zaman tedavimiz sürecine karar verecek olan her zaman hekimimizdir.
Yani evet, biz böyle kafamıza göre, yani bunu şey gibi düşünelim değil mi, hani çok ciddiye alınması gereken bir şey. Yani sizin hani bütün gün boyunca başınızın ağrıdığı şeyi, hani doktor tavsiyesiyle alacağınız bir ilaç, baş ağrınızdan kurtuluyorsunuz. Demek ki orada hakikaten önemli bir şey, yani güçlü bir etki yaratıyor. Böyle bir etkiyi yarattığı için de bundan kurtuluyorsunuz ama ya bunu alırken kafamıza göre alamayız. Yani biz hani baş ağrısı ilacını bile böyle hani bildiğimiz şekilde alamayız. Yani onu bile bir doktor, hani ya sana şunlar uygundur, bunlar uygundur demesi gerekiyor.
Tabii, tabii ki. Çünkü bütün geliştirme süreçleri o ilacın hangi dozda kullanılacağını, ne sürede kullanılacağını,
hepimizin tepkileri farklı
tabii,
değil mi bununla ilgili?
Nasıl yan etkiler gösterebileceğini, birçok bu ilaçla ilgili o hastanın yararına birçok bilginin birikmesini sağlıyor. O nedenle de bunları bilmeden, öngörmeden ilacı kullanmak lazım.
Evet, biraz bizim Türkiye'de faaliyet gösteren ilaç firmalarına gelelim. 38 araştırmacı ilaç firması, müthiş bir rakam. Hani son dönemde hep söylenilen bir şey var. İşte Türkiye'deki ilaç firmaları birer birer bitiyor efendim, elimizden çıkıyor. Yani tamamen yabancıların eline geçti. Artık Türkiye'de ilaç üretilmeyecek gibi, ama gördüğünüz gibi 38 araştırmacı ilaç firması Türkiye'de faaliyet gösteriyor. Yani bunlar hangi menşeli olursa olsun bunlar Türkiye'de üretim yapan, Türkiye'de çalışan firmalar.
Araştırmacı ilaç firmaları derneği işte bu global ölçekte faaliyette bulunan ve Türkiye'de faaliyeti olan 38 tane global ilaç şirketini temsil ediyor. Bunlar içerisinde üretim yapanlar var. Bunlar içerisinde işte ithalatla Türkiye'de hastalara ilaçlarını ulaştıranlar var. Bunların içerisinde araştırma geliştirme yapanlar var. İhracat yapanlar var. Global bir dünyada artık üretimin nerede olduğu veya o araştırma geliştirmenin nerede olduğundan daha önemlisi, Türkiye'deki hastaların da o tedaviye dünyanın herhangi bir yerindeki hastalarla aynı hızda ulaşıp ulaşmayacağı ve aynı ilaca aynı şekilde ulaşıp ulaşmayacağı. Çünkü globalize dünyada artık yerli, yabancı, yerli sermaye, yabancı sermaye gibi kavramların ben yok olması gerektiğini düşünüyorum. Türkiye'deki bir ilaç şirketi başka bir ülkede yatırım yapabileceği gibi yabancı bir ilaç şirketi de Türkiye'de bir yatırım
yani
yapabilir.
Yani buna baktığımız zaman değil mi, birçok firma için farklı alanlarda da bakıyoruz. İşte Türk iş adamları da dünyanın birçok yerinde. Yani işte hani biraz önce stüdyo şeyinde konuşmuştuk öncesinde, işte Acun Ilıcalı gidip Yunanistan'da bir televizyon kanalı alıp oradaki en çok seyredilen şey haline gelebiliyor. Yani ya da işte Ferit Şahenk'in gidip de işte bir marina, dünyanın birçok yerine marina alması gibi, ya da bizim bir çok ünlü, bir dünyanın en ünlü çikolata şeyini bir Türk firmasının alıp, yani orada çok acı çektiklerini biliyorum ayrıca. Onlar için çok zor bir süreçti. Yani bunlar aslında Türkiye'de faaliyet gösteren, tıpkı araba firmalarının ürettiği gibi, hani burada da işte baktığınız zaman birçok araba firması var ama bunlar araçlarını biliyorsunuz ihraç ediyorlar aslında dışarıya sattıklarında.
Evet, kesinlikle. Şimdi bir de yani, ilaç da bu kimin ürettiği, kimin araştırma geliştirmesini yaptığından daha önemli şey Türkiye'nin ilaçla ilgili vizyonunun ne olduğu. Şimdi biraz evvel işte ilacın yararlarını sayarken hastaların yaşam kalitesini arttırıyor, hastanın yaşam süresini uzatıyor. Bu başlı başına bir değer. Ama ilaç bunun dışında da bir değer olabilecek bir yapıya sahip. Örnek olarak işte dünyada global ilaç şirketleri her yıl araştırma geliştirmeye 140 milyar dolar fon ayırıyorlar. Bu artarak devam ediyor. İlaç sektörü dünya üzerinde bilişimin de önünde, yani satışlarına göre araştırma geliştirme fonu oranı en yüksek sektör. %14'ünü aşağı yukarı her sene ayırıyor. Bunun dışında ilaç aynı zamanda bir ihracat kalemi olabilir. Çünkü hani yüksek teknolojili ürün sınıfına bu anlamda geliyor. Böyle tonlarca şey ihraç etmiyorsunuz belki. Çok daha ufak ihracatta çok büyük değerlere ulaşıyorsunuz. Türkiye coğrafi açıdan çok uygun bir konuma sahip. Global ilaç şirketleri açısından bir üretim üssü ya da yönetim üssü olabilecek bir potansiyel.
Endemik yapısı da galiba biraz uygun değil mi?
Türkiye büyük bir ülke.
Evet,
Türkiye büyük bir ülke.
İhtiyacı olan bitkilerin, şeylerin üretilmesi etmesi galiba.
Birçok açıdan. Uygun. Yani üniversiteleri, sağlam sağlık sistemi, bilim insanları. Yani Türkiye'nin ilaçtan gelen faydası dışında da ilaçtan yararlanma, ekonomik anlamda yararlanma potansiyeli ve şansı var. O zaman da sahiden de hani bizim Türkiye'de kim faaliyet gösteriyordan daha çok bütün dünyada satılan 1 trilyon dolarlık ilaçtan ve araştırma geliştirme ayıran 140 milyar dolar fondan Türkiye'ye ne çekebiliyoruz? Bunu düşünmemiz, bunu hesaplamamız gerekiyor.
Ne çekebiliyoruz efendim?
Şu anda açıkçası 10. Kalkınma Planı'ndan itibaren Türkiye'de ilaç stratejik sektörler arasına geldi. Fakat hala payı şu anda son derece düşük. TÜİN verilerine göre işte geçen sene 85 milyon dolar aşağı yukarı bir araştırma geliştirme harcaması olmuş ilaçta. 1 milyar dolar civarında bir şeyimiz var. İlaç ihracatımız var. Türkiye'nin potansiyelinin bunun çok daha üzerinde. Ama şu anda en azından kamu tarafında bununla ilgili bir farkındalık ve hani yoğunlaşma, odaklanma var.
Evet. Yani aslında dünyadaki pazara baktığımız zaman bu konuda almamız gereken oldukça fazla yol var.
Çok, yani dünyada yaşam beklentisi arttıkça, hastalıklar daha komplike hale geldikçe ve bu keşif yolculuğu sürdükçe her zaman ilaç aynı zamanda ekonomik de bir değer sağlayan, değer taşıyan bir unsur olmaya devam edecek. Türkiye'de evet. Bunda potansiyelini değerlendirecek ülkelerden bir tanesi.
Bu hastalıklar, bazı hastalıkları konuşuyoruz böyle hani uzun yıllarda şey oldu. Yani önceden yok muydu, bilinmiyor muydu Mete Bey? Yani bunlarla ilgili çok bilgimiz mi yoktu? Acaba hani insanlar ölüp gidiyordu da hani Allah rahmet eylesin zamanı geldi öldü mü deniyordu. Hani şimdi biraz daha galiba rahatsızlıklar daha yoğun olarak biliniyor ve onunla ilgili hani hep şey var ya, bir taraftan söylenen, ya kusura bakmayın hep böyle sosyal medyaya programa gelmeden önce baktığım zaman sürekli bir karalama şeyi var. Yani ya işte diyorlar ki ilaç firmaları özellikle insanları hasta ediyor dünya çapında. Yani böyle işte kansere aslında çözüm bulundu ama işte şey, ya da atıyorum işte kelleye çözüm bulundu ama bununla ilgili işte çok fazla şey var. O yüzden bunu yapmıyorlar. İşte ya niye yapmasınlar?
Tabii bu radyo programı olduğu için şu anda hani kelleye çözüm bulsaydı ikimiz de rahat ederdik diye düşünüyorum ben. Mesela kanser açısından bu yani kansere çare bulunsa zaten böyle bir bilgi çağında yani sosyal medyanın çağında herhalde bunu hiç kimse saklayamazdı. Ama en temeli şu, bir kanser denen bir hastalık türünden bahsetmiyorsunuz. Dünyada insan vücudunda her organın, her dokunun, her hücrenin kanseri var ve bunların farklı mekanizmaları var, farklı tedavileri var. Bir akciğerin bile, mesela çok yaygın görünen akciğer kanserinin bile bir sürü farklı türü var. O anlamda yani ve her biri için şu anda bilim insanları global ilaç şirketleriyle beraber o hastaların hayatının uzatma yönelik çalışmalarda bulunuyorlar. Ama keşke olsa, yani bir tane ilaç olup bütün kansere iyi gelse, böyle bir şey hiçbir zaman gerçekleşmeyecek. Ama sizin ilk başta söylediğiniz genetikle ilgili çalışmalar giderek artıyor. tanı yöntemleriyle ilgili çalışmalar giderek artıyor.
Koruyucu hekimlik.
Koruyucu hekimlik giderek artıyor. Genetik yapısı insanların şu anda okunabildiği için onlara uygun ilaçlar keşfedilmeye çalışılıyor. Yani sizin genetik yapınıza uygun, size iyi gelecek, size iyi gelebilecek ilaçlar yapılmaya çalışılıyor. Eskiye göre bazı hastalıkların daha çok test ediliyor olmasının sebebi teknolojinin daha çok tıba girmesi. Ama aynı zamanda insanların daha uzun yaşaması.
Yani bu yan etkileri minimize edecek çalışmalar üzerine de şeyler yapılıyor.
Etkinliği arttırıcı evet. Ve yan etkileri de minimize edecek. Şu anda özellikle kanser, onkoloji alanında, araştırma geliştirme alanında çok fazla ilaç var. Mesela benim tıp fakültesinden okuduğum zamanlarda kanser %100 ölümcül bir hastalıkken şu anda örnek olarak 3 hastadan ikisi 5 yıldan daha fazla yaşıyor. Kanser hastalarının 3 hastalığının ikisi 5 yıldan daha
erken
fazla yaşıyor.
Çok
erken testi başarı şansı artıyor.
Evet,
ondan sonra ya da işte teşhis konduktan sonra da o yenilikçi ilaçlarla hastaların yaşam beklentisi artıyor.
Evet. Yani o konuda tabii yani etrafımızda mutlaka vardır. Hani ben de biliyorum kanserde özellikle erken teşhisle gelen şeylerde hakikaten kurtulan son dönemde ben bayağı bir insan biliyorum. Yani işte bizim kurumumuzda çalışan arkadaşlarımızdan da var. Yani gayet sağlıklı bir şekilde hayatlarını sürdürüyorlar. Düzenli kontrolleriyle yaşamlarını sürdüren işte prostat kanseri, meme kanseri birçok şeyde yaşamlarını gayet net sürdüren şeyler var, örnekler var.
Bir de burada farkındalık da arttı tabii. Yani kişilerin kendi sağlıklarıyla ilgili farkındalığı da arttı ve teknoloji, tıptaki teknoloji ve yenilikçi ilaçlarla beraber de sahiden de hani umutsuz gibi görünen hastalara bile bir umut kaynağı olmaya başladı.
Yani orada aslında koruyucu hekimliğin önemli şeylerinden birisi galiba bu check-up'lar. Yani insanların biraz hani arabamızı bile yaptırıyoruz değil mi? Yılda iki defa gidip baktırıyoruz, 6 ayda bir. Hani arabamızda evet, bir şey var mıydı, hiçbir şey yoksa bile.
İnsanların yani kendi sağlıkları da açısından farkındalıkları en temel noktalardan bir tanesi. Biz de hatta Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği olarak biz de buna nerede katkı yapabiliriz diye düşünüp hepimiz için umut diye bir kampanya başlattık. İşte yenilikçi ilaçların hastaların hayatına, işte aile hayatına, sosyal hayatına olan katkılarını anlatabilmek ve aynı zamanda onların ulaşabileceği bir güvenli sağlık bir anlamda sağlık danışmanı olabilmek için böyle bir kampanya başlattık.
Evet. Kampanya şeyden de söz edelim isterseniz. Bunun şeyinde hepimiz için umut.
Evet.
.com. Bu hepimiz için umuttan biraz söz edelim.
Evet, bu işte yani bizim araştırmacı ilaç firmalarının temel misyonu yenilikçi ilaçları Türkiye'deki hastalarla buluşturmak. Başta da söylediğim gibi onun için yenilikçi ilaçlar konusunda bir farkındalık aslında bu kampanyamızın temel amacı. İnsan yaşamına katkısı, hasta ve hasta yakınlarının olan yaşamına katkısı, iş yaşamına katkısı. Çünkü mesela yenilikçi ilaçların özelliklerinden bir tanesi de hastaların daha çabuk işlerine dönmelerini sağlaması, işte hastaneye yatışları daha azaltmaları, yani ekonomik de aynı zamanda fayda getirmeleri. İşte biz de bu bilgiye tek noktadan ulaşım sağlamak için bir öncelikle bir web sitesi oluşturduk. Ondan sonra da sosyal medya kampanyalarına başladık. Şu anda web sitemiz işte 30 binin üzerinde bir ziyaret gördü. YouTube'da bu konuda dönen videomuz 2,5 milyonun üzerinde izlendi. İşte Facebook'ta aşağı yukarı 2 milyonun üzerinde bir şey oldu. Bir ziyaret oldu.
Aynı değil mi? Hepsi aynı
evet,
isimli.
Evet, hepimiz için umut.com. İşte burada hani sizin de bahsettiğiniz o internetteki zaman zaman hani kirli olan bilgi yerine yenilikçi ilaçlarla ilgili sağlıklı bir veri platformu oluşturmak aynı zamanda hedefimiz ve yani gördük ki bu da toplumda karşılığını buluyor. Yani toplumda karşılığını buluyor. Bu işte hani videoların izlenme sıklığından ve sayısından da işte etkileşim sayısından da belli.
Evet, bazen hani şey yazıyorlar işte diyor ki adam yazmış oraya ya diyor işte şunu da diyor kekik diyor iyi geliyor. Ben de bunu bir kimyager arkadaşa sormuştum. Şey dedi evet 2 ton dedi kekik dedi yersen dedi. Günde dedi çok dedi iyi dedi geliyor dedi mesela onun için dedi. Ya da işte 100 kilo dedi şundan yersen.
Doğru. Yani işte ilaç da en temel farklılık o zaten. Çünkü ilacın ne olabileceğini öngörüyorsunuz. Çünkü yıllarca çalışılmış üzerinde. Ne yapabileceğini öngörüyorsunuz, ne yapamayacağını da öngörüyorsunuz ama 2 ton kekiğin saydan ne yapacağını benim öngörmem
sonunda. Tabii dönem içerisinde tabii ki şeyler var. Yani daha önce kullanılan, yani bu çok kimyasal üründe de var. Bu hani zaman içerisinde onların da defektleri ortaya çıkıyor ve onlarla ilgili onlara önleyici de şeyler getirilmeye başlanıyor. Ama yani bu demek değildir ki yani o insan sağlığını zarar atmak için yapılmış olan bir şey değildir bu.
Hayır.
Yani birçok ürün için böyle. Ama zaman içinde değişiyor tabii. Bilim ilerliyor. Birçok şey öğreniyoruz.
Daha da önemlisi mesela yani birçok insanın satın aldığı şey için bir hani bir garanti süresi vardır. Ondan sonra biter. Fakat ilaç için ilacın her döneminde ilaç şirketleri sorumluluğunu devam ettirir. Yani ilaç hastalar tarafından kullanılmaya başladıktan, piyasaya çıktıktan sonra da yıllar sonra da ilaç şirketleri bu ilaçtan sorumludurlar. Dolayısıyla onlarla ilgili takipleri hala yapmaya devam ederler. Yan etkileri raporlamaya devam ederler. Onunla ilgili yenilikler yapmaya devam ederler. Yani ilaçla ilgili bu anlamda ilaç firmalarının sorumluluğu hiçbir zaman bitmez.
Tabii. Yani şey dinleyicilerimize şöyle bir örnek verelim. Yani bizim bu dönemdeki en büyük hani savaşılan şeylerden birisi uyuşturucular. 1900'lü yılların başında eroin bir tedavi şey olarak öngörülüyordu. Yani değil mi? Hani,
evet.
Bizzat Freud'un işte hastalarını önerdiği tedavilerden birisi, birisiydi. Yani demek ki yani bunlar da gelişiyor. Zamanla firmalarda, şeylerde, kimyasal deneyimlerde farklılık arz ediyor. Farklı bir yere geliyor ama galiba günümüzün en önemli şeylerinden birisi, bizim es geçtiğimiz şeylerden bir tanesi. Bu ilaca yaşamsal olarak, bunu bir doktor olarak size soruyorum. Hani ilaca gerek kalmadan olabildiğince buna ihtiyacı azalt. Biraz böyle yaşamımıza, beslenme biçimimize, hayat formumuza, yani kendimize biraz daha özen göstermemiz, galiba değer vermemiz gerekiyor. Hani yediğimize, içtiğimize bakmamız gerekiyor.
En temel noktalardan bir tanesi o. Yani yaşam kalitesine direkt etkisi olan konulardan bir tanesi bizim yaşam tarzımız, genetik yapımız. İşte ilaçlar ondan sonra onların çözemediği artık o noktadan sonra sizin yapacağınız bir şeyin kalmadığı noktada
yani dedeniz giriyor. Ve babanız kalp hastalığından öldüyse bu sizde potansiyel olarak genetik olarak var olması büyük bir ihtimal olan bir şey.
Artık beslenmenize dikkat edin. Öyle göre, bir durumda işte hareketinize dikkat edin %100 ama işte evet. İhtiyaç duyduğunuzda da inşallah işte yenilikçi bir ilaca aynı hızda erişin.
Kontrole gidin değil mi onunla ilgili yani mutlaka. Evet. Hani sürpriz değil yani artık. Demek ki sizde öyle bir problem var.
Adaysınız.
Evet. Yani aslında sorun da galiba uzun yaşamak da değil. Sorun kaliteli hayat yaşamak.
%100.
Değil mi? Sizin herhalde bildiğim kadarıyla hani ilaç şeylerinde en önemli şeylerinden birisi bu.
Zaten ikisini birbirine hiç ayırmıyoruz. Yani uzun ve kaliteli bir hayat. Yani hem yaşam süresine ama mutlak yaşam kalitesine de etkiden bahsediyoruz biz şeyden de hani yenilikçi ilaçlardan bahsederken.
Evet hani insan burada baktığı zaman ben İstanbul'da zaman zaman görüyorum hani 90'lı yaşlarında yabancı turistlerde özellikle Amerikalılarda görüyorum. Hani buraya gezmeye geliyorlar ve 90'lı yaşlarında İstanbul'u geziyorlar.
Evet.
Çok güzel bir şey
çok.
Yani insanın hayatında o yaşlarda bu tür şeyleri yapıp eline yani bizden 90 yaş genelde evde hapsoluyor yaşıyorsa bile o yaşlılar maalesef bir hapis hayatı yaşayarak sürdürüyor. Hani pek yaşama benzemeyen bir yaşam biçimi oluyor. Olabildiğince yaşam kalitemizi arttıracak ilaçlar da tabii ki bizim vazgeçemeyeceğimiz bir şey ama öncelikle biraz galiba kendimize özen göstermemiz lazım. Evet, eksik kalan bir şeyimiz var mı efendim?
Yok.
Şunlara da değinelim dediniz.
Onları çok teşekkür ediyorum.
Konuşalım. Yani bizim özellikle uzun vadeli şeyler için, ülkemiz için nasıl bir şey harita öngörüyorsunuz? Siz bu işin başındasınız. Devletle yakın ilişkidesiniz muhtemelen. Sağlık Bakanlığı'yla da. Yani devletimiz ve sizler özel sektör uzun süreçte nasıl bir plan öngörüyorsunuz?
Türkiye coğrafi konumu, oturmuş bir sağlık sistemi, hastaneleri, bilim insanları, nüfusu bunların hepsi bir araya geldiği zaman eğer doğru bir ekosistem oluşturursa ilaç yatırımı açısından yani ilacın o hani kendinden gelen değeri dışındaki bir ekonomik değeri açısından sahiden de potansiyel ülkelerden bir tanesi. Dünyadaki en potansiyel ülkelerden bir tanesi. Şu anda bir bununla ilgili bir kamu tarafında bir isteklik, bir murat var. Hep beraber bir araya gelip odaklar belirleyerek Türkiye'nin öncelikleri üzerinde çalışmamız gerekiyor ve hani şu anda o işte 1 milyar dolar ihracatı arttırmak, Türkiye'deki yenilikçi ilaçların, Türkiye'deki hastaların erişimini hızlandırmak, araştırma geliştirme fonlarından daha fazla pay almak gibi konularda hep beraber çalışmamız gerekiyor. Bu konuda biz araştırmacı ilaç firmaları olarak kamuyla iletişime çok açığız. Onlar da açık. Beraber çalışıyoruz inşallah, güzel şeyler
yapacağız. Mesela hakikaten hani baktığımız zaman son dönem özellikle tedaviler konusunda 2000'li yılların başından itibaren nereye geldiğimizi farkında mı dinleyicilerimiz bilmiyorum. Hani hastaneler özellikle bazında. Ben bunu yurt dışına çıktığımda birçok şeyde görüyorum ki insanlar artık Türkiye'den sağlık paketi, başka ülkelerden sağlık paketi Türkiye'den satın alınıyor. Yani
Türkiye yani sağlık sistemi açısından örnek ülkelerden bir tanesi. Aşağı yukarı nüfusunun tamamını sosyal güvenlik şemsiyesinin altına almış bir ülke. Bunun dışında örneğin Türkiye'de misafir olarak bulunan işte Suriyeli mültecilerin tamamı da sağlık güvencesi altında. Şimdi sağlıkta iki tane faz, sağlıkta iki büyük faz değişim oldu. Birinci fazda daha çok hekime ve ilaca erişimdi oradaki temel öncelik ve o işte bebek ölümlerini azalttı, anne ölümlerini azalttı, yaşam beklentisini arttırdı. Şimdi de artık ikinci evreye geçme zamanı geldi. Bunda da daha çok kalite konuşulacak. Ama evet. Türkiye'nin çok verimli ama çok iyi bir sağlık sistemi var.
Evet, yani gerek kamu için de öyle. Hani baktığınız zaman birçok şeyde, örneğin artık net bunu konuşmuyoruz bile. Acilden geldiğinizde birçok hastane direkt olarak kabul ediyor. Yani çok şeylerimizi çözümledik. Bunu ben 2 yıl önce İngiltere'de bir ambulans için yanında kaldığım arkadaşların ne kadar dil döktüklerini biliyorum ve 2-3 saatlik dil dökmeden sonra gelmedi ambulans. Hani biz de bir telefonla ayağınıza nerede olursanız olun hiçbir şey sorulmadan geliyor. Ne kadar önemli yani, hani gelinen nokta. Ben önemli buluyorum. Yani hani biraz böyle yargılarken özellikle dinleyicilerimizin, vatandaşlarımızın biraz ellerini kalplerine koyup biraz dışarıdaki örnekleri de bir araştırıp bakmalarını rica ediyorum. Yani en azından kendi akrabalarını Almanya'da orada burada sorabilirler. Bizim ne kadar Almanya'da tanıdığım insan varsa Türkiye'den sağlık paketi aldılar.
Erişim açısından yani, Türkiye'nin sağlık sisteminin çok oturmuş olduğunu söyleyebiliriz. Bir de Türkiye önemli bir şey de yapıyor. Bunu çok verimli yapıyor. Türkiye OECD ülkelerinin içerisinde, örneğin karşılaştırılabilir ülkeler içerisinde sağlığa en fazla pay ayıran ülkelerden bir tanesi değil. Aşağı yukarı gayri safi milli hasılanın %5.3'ünü sağlığa ayırıyor. Bu işte bütün OECD ülkeleri içerisinde sondan ikinci falan Türkiye. Ama sağladığı servis, sağladığı hizmet açısından da oldukça cömert bir yapısı var. Orada bizim daha çok önem verdiğimiz konu, bu cömert sistemi içerisinde yenilikçi ilaçlara daha fazla belki de önem verilmesi ve onlara erişimin biraz daha hızlandırılması. Ama Türkiye'nin dediğim gibi çok oturmuş, hani birçok ülkenin de gıpta ile baktığı bir sağlık sistemi.
Bununla ilgili Mete Bey, hemen dinleyicilerimize tekrar hatırlatalım. Efendim bütün bununla ilgili, yenilikçi ilaçlarla ilgili bütün platformların birleştiği şey hepimiz için umut. Bunu lütfen dinleyicilerimiz de kafalarının bir kenarına yazsınlar.
Lütfen. Hani
burada gerek Facebook, Twitter, her neyse baktıkları zaman com adresinden de girdiklerinde hepimiz için umut çok önemli. Yani bizim yenilikçi ilaçlarla ilgili hayatımızda, kafamızda oluşan her şey, her türlü soru, onların cevapları orada var. Vallahi herhalde konuştuk her şeyi.
Çok teşekkürler.
Ne diyorsunuz?
Sağ olun.
Mete Hüsamoğlu, çok teşekkürler.
Çok teşekkürler.
Kırmadınız, geldiniz. Ayağınıza sağlık. Böyle dinleyicilerimize dilimizin döndüğünce, ben de hani uzaktan bakan bir insan olarak sağlık şeyine size sorularla sormaya çalıştım. Efendim, Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mete Hüsamoğlu stüdyo konuğumuzdu. Kendisine çok teşekkür ediyoruz.
Ben çok teşekkür ederim.
Önümüzdeki dönemlerde de sık sık bir arada olmayı diliyoruz. Bizler de yavaş yavaş programımızın sonuna geldik. Bugün dediğim gibi hava biraz çok sıcak diyorduk ama o kadar da olmayacak galiba, ya da bunaltıcı bir hava mı var? Yani klimalı ortamda pek anlaşılmıyor ama yine de dikkat edin dışarıya çıktığınızda. Sıvı almaya özen gösterin. Şapka, gözlük, sıvı efendim. Üçünü unutmayın. Sevgili dostumuz Zafer Arzum, teknik yönetmenimiz, yayın koordinatörü kardeşim Muhammed Eğricisu, programı hazırlayan ve sunan ben Ali Fuat Gülmez, stüdyo konum Mete Hüsamoğlu ile birlikte mutlu bir gün diliyoruz.
Teşekkür ediyoruz bizi dinlediğiniz için. Haftaya tekrar aynı gün ve saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.